Ayrım 8, sayfa 85. İskandinavya'nın gerçek sahipleri sahnelerde. Sözünü ettiği ve kısacık geçiştirdiği o zor konuyu düşünüyorum. Kürt meseleleriyle ilgili ayrıntılı bilgi sahibi olan Finlandiyalı, acaba Samilerin sorunlarıyla ilgili ne kadar bilgiye sahip? O zor konu aslında AB yasalarını ihlal eder düzeydeydi. İskandinavya'nın gerçek sahipleri 100 yıl içinde yavaşça yok edilmiş, kalanlar da yaşayamaz hale getirilmişti. Koca bir halk eritilmişti. Önce topraklarına el konulmuştu, şimdi de göçebe oldukları otlaklardan kovuluyorlardı. Geçimlerini sağlamaları, avcılık yapmaları, hayvanlarına bakmaları engelleniyordu. Bir zamanlar kuzeyin sahibi olan Samiler, Kızılderililerin yok oluşunu anımsatacak şekilde tüm kuzey ülkelerinde kala kala 50 bin kişi kalmışlardı. Finlandiya'da Türkçe ana bilim dalı kapatılıyor. Samilerden kalan sadece şarkılardı. Aslında onlar Türklerle de tarihin bir noktasında buluşuyorlardı. Helsinki Üniversitesi'nde Afrika ve Asya Bilimleri Enstitüsü Başkanı ve dil bilimci Juhay Janhunen'in mavi ama çekik gözlerine, yüzünün asyetikliğine baka kalıyorum. Burada kendisinin bir resmi var. Kökünü sorduğumda ben bir karışımım diyor. Anne tarafından Başkurt ve Moğol, baba tarafından Rus ve İsveçli bir aileden geliyor. Eşinin Hakas Türk'ü olduğundan söz ediyor. Ben özellikle Finlandiya'nın dil ve kültür ögeleri olarak Türklere yakınlığı olduğunu okumuştum diyorum. Prof. Janhunen doğruluyor. Aslında Finlandiya ve Türkçe çok benzer iki dil diyor ve ekliyor. Bu benzerlik tesadüfi olabilir veya bu iki dil ilişkili diller olabilir. Ben de iki dil arasındaki benzerlik iki halkın bir yerlerde karşılaşmış olmasıyla mümkün. Finliler ve Türkler bence geçmişte doğuda bir yerlerde birlikte yaşadılar. Fince de Türkçe de doğudan geldi. Son zamanlara kadar Fince'nin Türkçe ile bağlantısının araştırıldığını ama artık bu araştırmaların yapılmadığını söylüyor. Merakla nedenini soruyorum. Anlattıkları küresel gücün elini nerelere kadar uzattığını gösteriyor. Helsinki Üniversitesi'nde 90'lara kadar var olan ve Türkçe araştırmalar bölümü Avrupa Birliği süreciyle kapatılmış. Bu alandaki çalışmalar Afrika ve Asya çalışmaları başlığı altına girmişti. Bir zamanlar ana bilim dalı olan Türkçe artık seçmeli dersti. Bir zamanlar Türkçe araştırmalara olan ilgi Finlandiya'nın Avrupalılaştırılmasıyla yok olmuş, iki ülke arasındaki bağ zayıflamıştı. Burada Türkiye ve Türkler deyince akla ne gelir diye soruyorum. Cevap beklediğim gibi değil. Finliler bir süredir Türkleri kendilerine eskisi kadar yakın hissetmiyor diyor. Türkiye'den uzaklaştırılmışlardı. Moda olan Batı'ydı. Batı'yla ortak faydalar bulunmalıydı. Prof. Janhunen yeni siyasi ve bürokratların AB taraftarlarını çıkar gruplarına yaklaşmak olarak yorumluyordu. Burada eğitimli insanlar daha çok kuzey ülkelerinin birliğini savunur. Tüm İskandinavya'da İsveççe edebiyat dilidir. Fince çalışan sınıfın köylülerin dilidir. O nedenle alt sınıflar daha çok Almanya'ya yakındır ve AB'den mutludurlar. Eğitimli sınıf ise İskandinav birliğini savunur ve AB'ye uzak durur. Avrupalılaşmak ve Finli kalmak. Finlandiya bir AB ülkesi. 10 yıl öncesine kadar kendini Avrupalı hissetmeyen bir kuzey ülkesiydi. 1950'lerde komünistlerin hakim olduğu siyasete, 70'lerde sosyal demokratlar damgasını vurmuş, 80'lerde siyaset sahnesine muhafazakarlar çıkmıştı. 90'lı yıllardan itibaren Finlandiya tüm kurumlarıyla Avrupalılaştırılacaktı. Önce ESPA'ya, parantez Avrupa Serbest Dolaşım Örgütü, sonra Avrupa Konseyi'ne üye yapıldı. Avrupa'ya uyum yasalarıyla karşılaştı ve Finlandiya halkı küresel liderlerle tanıştı. Onlar Finlandiya halkından farklıydılar, onlar Avrupalıydı. Finlandiya hızla kendi görenek ve tarihinden koparıldı. Küresel çemberin içine çekildi, halk şaşkındı, ait olmadığı bir yere sürüklenmişti. Olmadığı bir şey olması isteniyordu. Bunu intihar istatistikleri, depresyon ve alkolizmdeki artışla izlemek mümkündü. Finlandiya nüfusu Türkiye'nin orta boy bir kentindeki kadar. 5 milyonluk nüfus içinde az da olsa göçmenler var. Son 10 yıldır toplumdaki vaziyet şu. Aydın kesim umursamaz, gençler umutlu, işçi ve çiftçiye ise bir dokun bin ahişit. Limandaki manzaralar durumu yeteri kadar anlatıyor. Yine de Tezgahlarında 3-5 satılık eşya, tüm günü liman meydanında geçirenlerle sohbet ediyoruz. Ördüğü yün şapkaları satmaya çalışan bir kadın, hayat o kadar pahalı ki yaşamak neredeyse imkansız diyor. Yan tarafta patates dolu kamyonunda oturan çiftçi, bunun adı büyük hayal kırıklığı yorumunu yapıyor. Yakınımızda yürüyüş yapan genç bir adam ortalama bir Finlandiyalı'nın kafa karışıklığının simgesi gibiydi. Aramızda şöyle bir konuşma geçti. AB üyeliğiyle Finlandiya'da bir şeyler değişti mi? Önce bizi şöyle bir süzdü. Hangi ülkeden geldiğimizi, kurumumuzun adını öğrendi. Sonra AB ile değişim dedi. Gözlerini etrafta gezdirdi. Bu işin sloganı değişimdi. Her şey değişim sloganıyla başladı diye mırıldandı. Her ülkenin seçkinleri AB'ye girmenin ekonomi için ön koşul olduğunu söyler diye ağır ağır konuşuyor. Sonra birden yüzüme doğru eğilip suratını komikleştirerek sonuçları sonra görürsünüz diye bağırıyor. Ekonomist olduğunu söylüyor. Demokrasiden uzaklaşmak. Biraz ileride bir öğrenci grubunu durduruyorum. Üniversite öğrencisi bir genç kız. Çok daha iyiyiz şimdi diye gülümsüyor ve ekliyor. Biz de siz her yere gidiyoruz. Zaten Finlandiya'daki Avrupacılar serbest dolaşım üzerinde bol propaganda yapmışlardı. Söylemedikleri aniden tüm devlet desteğinin kesileceği ve çalışan kesimin aç kalacağı, çiftçilerin Avrupa'dan gelen malla rekabet edemeyip çökeceği gibi gerçeklerdi. Eskiyi özleyen Finlandiya'nın Finlandiya olmaktan çıktığını söyleyen çok şık giyimli bir bey, hiçbir iyi yanı yok diyor sertçe. Neden diye kısaca soruyorum, duruyorum. Hangi akla hizmet ettiler bilmiyorum diyor. Kaygan bir zemindeyiz ve her geçen gün demokrasiden daha uzağa sürükleniyoruz. Kemal'in hikayesi. Finlandiya'dan ayrılmadan ziyaret etmem gereken biri vardı. O, Finlandiya hapishanelerindeki tek Türk'tü. Onu tanımıyordum. Elçilikten bilgilerini almıştım. Helsinki 2 saat mesafede bir cezaevindeydi. 10 yılını Finlandiya'nın çeşitli hapishanelerinde geçirmişti. İyi halden dolayı son 1 yıldır Vilpula'daki açık cezaevinde kalıyordu. Ömür boyu hapse mahkumdu. Marmaris'te balıkçı bir ailenin oğlu olarak doğmuş, 20'li yaşlarında batının büyüsüne kapılıp Helsinki'ye gelmişti. Birlikte çalıştığı bir balıkçı ağabeyi ona adresler vermişti. Uzun bir bekleyişin ardından onunla cezaevinin bahçesinde tanıştık. Uzun kıvırcık saçlarını arkadan bağlamıştı. Üzerinde kareli yün ceketi ve kocaman gözleriyle sıkıntılıydı. Kemal'le açık cezaevinde Banu Aval'ın bir resmi. Beraber çimlerin üzerinde yürürken güvenlik arkamızdan takip ediyordu. 1990 Aralık ayında tatile geldim bir arkadaşla. Bir bayanla tanıştım. Aşık olmuş, evlenmişti. 1992'de odasının her yanını resimleriyle süslediği oğlu doğmuştu. Şimdi 14 yaşındaydı. En çok onu özlüyordu. Karısı görüşmelerine izin vermiyordu. Peki ne oldu Kemal? Nasıl buralara düştün diye usulca soruyorum. Eşimle aramız açıktı. Birçok sorun yaşıyorduk. Kültür farklılığı. Ayrı olduğumuz bir dönemin sonunda bir gün çok içtim, bir çiçekçiye girdim. Karısına bir buket götürecek ve böylece onunla barışacaktı. Ama içkili girdiği çiçekçiden katil olarak çıkmıştı. Çiçekçi kadın içkili adama defol demiş, ardından pis yabancılar diyerek Kemal'i kolundan tutup kapıya sürüklemeye çalışmıştı. Kemal bıçağını çekmiş ve bir cana kıymıştı. Bir ay saklanmış, sonra yakalanmıştı. Cezasını ödetti. Çok cahildim dedi. Konuşmakta zorlanıyordu. Beni cezaevinin lokantasında yemeğe davet etti. Durup durup oğlumu görebilsem diyordu. Kültür şoku yaşamış, dengelerini yitirmiş, sonunda katil olmuş ve gençliğini Finlandiya hapishanelerine adeta kurban vermişti. Onu hayata bağlayan bir oğlu vardı. Tek amacı onu görmekti. Sanırım hiç göremeyecekti. Finci ve İngilizce yakıcı konuşuyordu. Finlandiya'yı 10 yıldır yakından izliyordu. Kemal, bu kadar uzun zamandır buradasınız. Hangi milletlerden insanlar geliyor çoğunlukla? Estonyalı, Rus, Afgan vardı birkaç önce diyor. Hangi suçlardan buradaydılar? Genellikle uyuşturucudan, kaçakçılıktan. Memleketten konuştuk. Ailesini, Marmaris'i anlattı. Ayrılırken durdu, bana baktı. Kendi memleketin gibisi yok dedi usulca. Onu kucakladım, sabırlar diledim. Memlekete genç kardeşlerime bir mesajım var dedi. Eğer bir Avrupalı ile birlikte olmak istiyorlarsa, Avrupa'ya gitmek istiyorlarsa kesinlikle bu işe Türk kültürünü unutup kalkışsınlar. Başka biri olup öyle memleketten çıksınlar. Usulca söyledikleri sessiz bir çığlık gibiydi. Avrupalı olmak için başka biri olmak lazım. Sen sen olmayı bırakacaksın. Kemal böyle özetlemişti. Avrupa hayalini gençliğiyle ödemişti. Helsinki'de bir İranlı. Helsinki'de bir başka gün. Sokaklarda uzun yıllar önce doğudan gelen başkalarıyla karşılaşacaktık. TRT ibareli kamerayı gören 60'lı yaşlarında esmer bir adam TRT'ye diye bağırarak yanımıza geldi. Finlandiya'nın AB üyeliğini sorguladığımızı söyledik. Acaba o ne düşünüyordu? Avrupa Birliği'nin getirdikleri mi diyor. Bakın 34 yıldır buradayım. Ben İranlıyım. Önce İsveç vatandaşı oldum. Sonra Finlandiya'ya taşındım. Yaşıyorum. Bu kültürün içindeyim. Burası liberalizmle yönetilir. Susup manidar gülümsüyor. Bu iyi mi? Diye soruyorum. Liberalizm faşizmin makyajcısıdır diyor. Sizce neden buralarda Türkiye'ye ve Doğu'ya karşı bir önyargı var? Bu çok doğal. ABD kararları Hristiyanlar alır. Roma her şeyin söz sahibidir. Neden önyargılı olmasınlar ki? Roma söz sahibiydi. 20 yıl önce ABD'nin başkanı Fransız Jacques Delors ve daha sonra birçok AB yetkilisi aynı cümlelerle düşüncelerini anlatmıştı. Avrupa Birliği bir Hristiyan kulübüydü. Bu kulüpte Müslüman Türklere yer yoktu. Türkler tarihleri ve kültürleri itibarıyla Avrupalı olmayan bir ulustu. Avrupalı olmak isteyen sizsiniz. Anun'un dediği gibi Türkiye uzun zamandır batılı olmak istiyordu. Batı da Türkiye'nin bu arzusunu sonu gelmez taleplerle yanıtlıyordu. Her gelen ABD'nin başkanı ülke, Avrupalı bürokratlar, iri ufaklı Avrupa komiserleri Batı'nın taleplerini Türkiye'ye dağıtıyordu. Bir zamanlar Avrupa'ya uzaktan bakan Finlandiya şimdi Avrupa Birliği dönem başkanlığı yaparken Türkiye'ye fin çözümleri öneriyordu. Finlandiya Dışişleri Bakanı Tuomioja, Anun'un sözlerinin aynısını tekrarlıyordu. Avrupa'ya girmeyi siz istediniz. Müzakere şartları belli. En başta Kıbrıs var. Ona son anketlerde Türk halkının %70 oranında Avrupa'ya hayır dediğini anımsatıyorum. Gözlerini kısıyor. Şu iyi anlaşılmalı ki müzakereler birlikte kararlaştırılarak başladı ve sürüyor. Bu müzakerelere uygun kararlar alındı. AB Türkiye'ye kapısını açtı ve bu ortak bir karardı. Şu anda Türkiye'de sadece politik seviyede değil, sivil toplum seviyesinde de çok sıkı işbirliklerine ve ilişkilere girildi. Türkiye'nin üyeliği konusunda çok büyük yanlış anlamalar var. Ben hep söylüyorum. Türkiye ancak kriterleri yerine getirdiği zaman, reformları tamamladığı zaman birliğe üye olabilecek. Aynı sözleri tekrarlayıp duran Avrupa Birliği yetkililerinin yüzleri artık hepimize aşina. Onlarla televizyonlarda, gazetelerle de hemen her gün karşılaşır olduk. Türkiye'den reformlar istiyorlar. Daha fazla demokrasi, azınlık meselesi ve tabii Kıbrıs'ın çözülmesi. Her yeni ilerleme raporunda değişik bir psikolojik savaş yöntemi izliyorlar. Bazen sertleşiyor, bazen yumuşuyorlar. Artık isteseniz de sistemin dışına çıkamazsınız diyorlar. Türkiye iç merkezden biridir. Profesör Jan Hunen'e sormuştum. Merak ediyorum acaba sizce 20-30 yıl sonra bir Avrupa Birliği'nden söz edebilecek miyiz? Bilinmez ama şurası kesin. Avrupa, Rusya ve Türkiye bu üç merkez çok önemlidir. Türklerin esas akrabaları ve müttefikleri ise aslında doğuda, Orta Asya'dadır. Türkiye'yi dikkatle izlediklerini ve birilerinin söylediği gibi Türkiye'nin alternatifsiz olmadığını söylüyor. Bugünlerde Avrupa'nın Türkiye'yi köşeye sıkıştırma operasyonuna endişeler eşlik ediyor. Batı basınında son günlerde Türkiye ile ilgili ilginç yorumlar yer alıyor. İngiliz Independent gazetesi yazarı Robert Fisk, Türkiye kaybedilmemesi gereken bir ödül, ona daha nazik davranılmalı uyarısını yapıyor. Financial Times, Avrupa Komisyonu yetkililerinin Türkiye'nin üyeliğinin belirsizliğe mahkum edilmesinden korktuklarını yazıyor. İngiliz parlamenter Dennis McShane, Türkiye'ye efelenmek tehlikeli bir oyun başlıklı yazısında bakın ne diyor. Unutulmasın ki, Türkiye'nin alternatifleri var. Mesela giderek güçlenen Rusya ile bir Karadeniz işbirliği oluşturulabilir. Artık nükleer bir güç olan İran'la da bir araya gelinebilir. Enerji zengini Türkiye Cumhuriyetlerle de sıkı ilişkiler kurulabilir. Ve Türkiye eğer Avrupa Birliği ile bağları koparırsa Batı'nın Akdeniz ve Orta Doğu'daki çıkarlarına aksi yönde hareket edebilir. Türkiye'ye dikkat etmeliyiz. Türkiye'yi küstürmeyelim. AB kapısından ayırmayalım. Bekleme odasında tutarken değiştirelim, yavaşça eritelim. İşte böyle diyor Batı'nın adamları. Türkiye'nin alternatiflerini Türkiye'den daha yakından takip ediyor, olasılık hesaplarını şimdiden yapıyorlar. Biz ne yapıyoruz? Soru bu.